Ayrım 14.
Birbirine çok yakın gözüken bakteriler arasındaki moleküler farklılığın memeliler ile amfibiyenler ya da böcekler arasındaki farklılıktan daha büyük olduğu bulunmuştur. Benzer karşılaştırmalar hemoglobin, miyoglobin, hormonlar ve genler üzerinde de yapılmış ve benzer sonuçlar vermiştir. Profesör Michael Denton bu ve benzeri bulgulara dayanarak şu yorumu yapar. Moleküler düzeyde her canlı sınıfı özgün, farklı ve diğerleriyle bağlantısızdır. Dolayısıyla moleküller aynı fosiller gibi evrimci biyoloji tarafından uzun zamandır aranan teorik ara geçişlerin olmadığını göstermiştir. Moleküler düzeyde hiçbir organizma bir diğerinin atası değildir. Diğerinden daha ilkel ya da gelişmiş de değildir. Eğer bu moleküler kanıtlar bundan bir asır önce var olsaydı, organik evrim düşüncesi hiçbir zaman kabul görmeyebilirdi. Evrim teorisinin embriyolojik bir dayanağı yoktur. Bugün Türkiye'deki bir takım evrimci yayınlarda çok önceden bilim literatüründen çıkarılmış olan rekapitülasyon teorisi bilimsel bir gerçek gibi gösterilmektedir. Rekapitülasyon terimi evrimci biyolog Ernst Haeckel'ın 19. yüzyılın sonlarında ortaya attığı birey oluş soy oluşun tekrarıdır teorisinin özet ifade biçimidir. Haeckel tarafından öne sürülen bu teori canlı embriyolarının gelişim süreçleri sırasında sözde atalarının geçirmiş oldukları evrimsel süreci tekrarladıklarını iddia ediyordu. Örneğin insan embriyosunun anne karnındaki gelişimi sırasında önce balık, sonra sürüngen özellikleri gösterdiğini, en son olarak da insana dönüştüğünü öne sürüyordu. Oysa ilerleyen yıllarda bu teorinin tamamen hayal ürünü bir senaryo olduğu ortaya çıkmıştır. İnsan embriyosunun ilk dönemlerinde ortaya çıktığı iddia edilen sözde solungaçların, gerçekte insanın orta kulak kanalının, paratiroidlerinin ve timüs bezlerinin başlangıcı olduğu anlaşılmıştır. Embriyonun yumurta sarısı kesesine benzetilen kısmının da gerçekte bebek için kan üreten bir kese olduğu ortaya çıkmıştır. Haeckel'ın ve onu izleyenlerin kuyruk olarak tanımladıkları kısım ise insanın omurga kemiğidir ve sadece bacaklardan daha önce ortaya çıktığı için kuyruk gibi gözükmektedir. Bunlar bilim dünyasında herkesin bildiği gerçeklerdir. Evrimciler de bunu kabul ederler. Neo-Darwinizmin kurucularından George Gaylord Simpson, Haeckel evrimsel gelişimi yanlış bir şekilde ortaya koydu. Bugün canlıların embriyolojik gelişmelerinin geçmişlerini yansıtmadığı artık kesin olarak biliniyor, diye yazar. American Scientist'te yayınlanan bir makalede ise şöyle denmektedir. Biyogenetik yasası ve rekapitülasyon teorisi artık tamamen ölmüştür. 1950'li yıllarda ders kitaplarından çıkarıldı. Aslında bilimsel bir tartışma olarak 20'li yıllarda sonu gelmişti. Konunun daha da ilginç bir başka yönü ise Ernst Haeckel'ın aslında ortaya attığı rekapitülasyon teorisini desteklemek için çizim sahtekarlığı yapan bir şarlatan olmasıdır. Haeckel balık ve insan embriyolarını birbirine benzetebilmek için sahte çizimler yapmıştır. Bunun ortaya çıkmasından sonra yaptığı savunma ise diğer evrimcilerin de benzeri sahtekarlıklar yaptığını belirtmekten başka bir şey değildir. Bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra kendimi ayıplanmış ve kınanmış olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum şudur ki, suçlu durumda yan yana bulunduğumuz yüzlerce arkadaş, birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vardır ki, onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yapılmış sahtekarlıklar, kesin olmayan bilgiler, az çok tahrif edilmiş, şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller bulunuyor. Evet, gerçekten de birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vardır ki, çalışmaları önyargılı sonuçlar, çarpıtmalar ve hatta sahtekarlıklarla doludur. Çünkü kendilerini evrim teorisini savunmaya şartlandırmışlardır. Ama teoriyi destekleyen tek bir bilimsel delil bile yoktur. Evrim teorisi materyalist bir zorunluluktur. Tüm bu kitap boyunca ele aldığımız bilgiler, bizlere evrim teorisinin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını, aksine evrimin iddialarının bilimsel bulgularla açıkça çatıştığını göstermektedir. Yani evrimi ayakta tutan güç bilim değildir. Evrim bazı bilim adamları tarafından savunuluyor olabilir ama temelinde başka bir etken olmalıdır. O başka etken materyalist felsefedir. Materyalist felsefe, tarihin en eski düşüncelerinden biridir ve temel özelliği maddeyi mutlak varlık saymasıdır. Bu düşünceye göre madde sonsuzdan beri vardır ve var olan her şey de maddeden ibarettir. Bu tanım elbette bir yaratıcıya inanmayı da imkansız kılar. Bu mantık gereği materyalizm tarihin en eski çağlarından beri her türlü Allah inancına ve ilahi dine karşı olmuştur. Peki ama materyalizm doğru mudur? Bir felsefenin doğruluğunu ya da yanlışlığını test etmenin bir yöntemi, o felsefenin bilimi ilgilendiren iddialarını bilimsel yöntemle araştırmaktır. Örneğin 10. yüzyılda bir felsefeci ortaya çıkıp, ayın yüzeyinde kutsal bir ağaç olduğunu, tüm canlıların aslında o dev ağacın dallarında meyve gibi yetiştiklerini ve oradan dünyaya düştüklerini öne sürebilirdi. Bazı insanlar da bu felsefeyi cazip bulabilir ve bunu benimseyebilirlerdi. Ancak 20. yüzyılda Ay'a gidildiğinde artık bu tür bir felsefe öne sürmenin imkanı kalmadı. Çünkü orada öyle bir ağaç olup olmadığı bilimsel yöntemle, yani gözlem ve deneyle anlaşılabilir hale geldi. Materyalizmin iddiasını da bilimsel yöntemle sorgulayabiliriz. Maddenin sonsuzdan beri var olup olmadığını, maddenin madde üstü bir yaratıcı olmadan kendisini düzenleyip düzenleyemeyeceğini ve canlılığı ortaya çıkarıp çıkaramayacağını araştırabiliriz. Bunu yaptığımızda görürüz ki materyalizm aslında çökmüştür. Çünkü maddenin sonsuzdan beri var olduğu düşüncesi, evrenin yoktan var edildiğini ispatlayan Big Bang teorisiyle yıkılmıştır. Maddenin kendisini düzenlediği ve canlılığı ortaya çıkardığı iddiası ise adına evrim teorisi dediğimiz iddiadır ve baştan beri incelediğimiz gibi o da çökmüştür. Ancak eğer bir insan materyalizme inanmaya kararlıysa, materyalist felsefeye olan bağlılığını her şeyin önünde tutuyorsa, o zaman böyle davranmaz. Eğer önce materyalist sonra bilim adamı ise, evrimin bilim tarafından yalanlandığını gördüğünde materyalizmi terk etmez. Aksine, evrimi ne olursa olsun bir şekilde desteklemeye çalışarak materyalizmi kurtarmaya, ayakta tutmaya çalışır. İşte bugün evrim teorisini savunan bilim adamlarının durumu budur. İlginçtir, bunu bazen kendileri de itiraf etmektedirler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve açık sözlü bir evrimci olan Richard Levantin, önce materyalist sonra bilim adamı olduğunu şöyle itiraf etmektedir. Bizim materyalizme bir inancımız var. Önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine materyalizme olan bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. Levantin'in kullandığı önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış terimi oldukça önemlidir. Bu felsefi terim hiçbir deneysel bilgiye dayanmayan bir ön varsayımı ifade eder. Bir düşüncenin doğruluğuna dair bir bilgi yok iken onu doğru varsayar ve öyle kabul ederseniz bu önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir düşüncedir. Evrimci Levantin'in açık sözle ifade ettiği gibi materyalizmde de evrimciler için önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir kabuldür ve bilimi bu kabule uydurmaya çalışmaktadırlar. Materyalizm bir yaratıcının varlığını kesin olarak reddetmeyi zorunlu kıldığı için de ellerindeki tek alternatif olan evrim teorisine sarılmaktadırlar. Evrim bilimsel veriler tarafından ne kadar yalanlanırsa yalanlansın fark etmez. Söz konusu bilim adamları onu bir kere önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış olarak kabul etmişlerdir. Bu ön yargılı tutum evrimcileri bilinçsiz maddenin kendi kendini düzenlediğine inanmak gibi bilime ve akla aykırı bir inanışa götürür. New York Üniversitesi kimya profesörü ve DNA uzmanı Robert Shapiro, evrimcilerin bu inanışını ve temelindeki materyalist dogmayı şöyle açıklar. Bizi basit kimyasalların var olduğu bir karışımdan ilk etkin replikatöre, DNA veya RNA'ya taşıyacak bir evrimsel ilkeye ihtiyaç vardır. Bu ilke kimyasal evrim ya da maddenin kendini örgütlemesi olarak adlandırılır. ama hiçbir zaman detaylı bir biçimde tarif edilmemiş ya da varlığı gösterilememiştir. Böyle bir prensibin varlığına diyalektik materyalizme bağlılık uğruna inanılır. Tanınmış biyolog Hubert Jockey aynı gerçeği şöyle açıklar. Diyalektik materyalizmin mutlak ve kapsamlı doktrinlerine olan inanç, yaşamın kökeni senaryolarında çok önemli bir rol oynamaktadır. Yaşamın bir şekilde oluşmuş olması gerektiği, bu konuda hiçbir kanıt olmamasına, hatta bunun kanıtlara aykırı olmasına rağmen savunulmaktadır. İşte dünya çapındaki evrimci propagandanın temelinde bu materyalist dogma yatar. Batı'nın önde gelen medya organlarında, ünlü ve saygın bilim dergilerinde sürekli karşılaştığınız evrim propagandası, bu tür ideolojik ve felsefi zorunlulukların bir sonucudur. Evrim ideolojik açıdan vazgeçilemez bulunduğu için, bilimin standartlarını belirleyen materyalist çevreler tarafından tartışılmaz bir tabu haline getirilmiştir. Diğer bilim adamları ise kendi kariyerlerinin devamı için bu zoraki teoriyi savunmak ya da en azından aykırı bir ses çıkarmamak durumundadırlar. Batılı ülkelerdeki akademisyenler, doçent, profesör gibi ünvanlara ulaşmak ve bunları korumak için her yıl belirli bilim dergilerinde makale yayınlatmak zorundadırlar. Biyoloji ile ilgilenen söz konusu dergilerin tümü de materyalist evrimcilerin kontrolündedir. Bu kişiler evrim aleyhtarı bir yazının yayınlanmasına izin vermezler. Dolayısıyla her biyolog bu egemen inanca bağlı kalarak çalışma yapmak zorundadır. Çünkü onlar da evrimi ideolojik bir gereklilik olarak gören, kurulu materyalist düzenin bir parçasıdırlar. Bu yüzden kitap boyunca incelediğimiz tüm imkansız tesadüfleri gözü kapalı bir biçimde savunurlar. Materyalist itiraflar. Ünlü bir evrimci olan Alman biyolog Heumar von Dietfuhr'un yazdığı bazı satırlar bu gözü kapalı materyalist anlayışın iyi bir ifadesidir. Dietfuhr canlılığın son derece karmaşık yapısına bir örnek verdikten sonra bunun rastlantılarla ortaya çıkıp çıkamayacağı sorusu karşısında şunları söyler. Salt rastlantı sonucu ortaya çıkmış böyle bir uyum gerçekten de mümkün müdür? Bu bütün biyolojik evrimin en temel sorusudur. Modern doğa biliminden yana olan bir kimse bu soruya evet yanıtını verme ötesinde bir seçeneğe sahip değildir. Çünkü doğa olaylarını anlaşılır yollardan açıklamayı kendisine hedef kılmış, bunları doğaüstü müdahalenin yardımına başvurmadan doğruca doğa yasalarına dayanarak türetmeyi amaçlamıştır. Darwinizm ve materyalizm. Darwin'in teorisinin bilim tarafından yalanlanmasına rağmen hala ısrarla savunulmasının tek nedeni bu teori ile materyalizm arasındaki kopmaz ilişkidir. Darwin, materyalist felsefeyi doğa bilimlerine uygulayan kişidir ve başta Marksistler olmak üzere bu felsefenin bağlıları her ne olursa olsun Darwinizmi savunmaya devam etmektedirler. Evrim teorisinin çağımızdaki savunucularının en ünlülerinden biri olan biyolog Douglas Futuyma, Marx'ın insanlık tarihini açıklayan materyalist teorisiyle birlikte Darwin'in evrim teorisi materyalizm zemininde büyük bir aşamaydı diye yazarken evrim teorisinin gerçekte neden önemli olduğunu kabul eder. Yine çok ünlü bir evrimci olan paleontolog Stephen Jay Gould, Darwin doğayı yorumlarken çok tutarlı bir materyalist felsefeyi uyguladı demektedir. Rus komünist devriminin Lenin ile birlikte iki büyük mimarından biri olan Leon Trotsky ise Darwin'in buluşu tüm organik madde alanında diyalektik materyalizmin en büyük zaferi olduğu yorumunu yapmıştır. Oysa bilim Darwinizmin materyalizm için bir zafer değil tam bir hezimet olduğunu göstermiştir. Materyalizmin bilimsel çöküşü. Evrim teorisinin felsefi temelini oluşturan materyalizm 19. yüzyılda evrenin sonsuzdan beri var olduğu ve dolayısıyla yaratılmadığı, bütün canlı dünyanın maddenin kendi içindeki etkilerle açıklanabileceği gibi varsayımlar ortaya atmıştı. Ancak 20. yüzyıl biliminin bulguları bu varsayımları tümüyle geçersiz kıldı. Evrenin sonsuzdan beri var olduğu düşüncesi, evrenin bundan 15 milyar yıl kadar önce gerçekleşen bir büyük patlama ile doğduğunu ortaya koyan Big Bang teorisi tarafından yıkıldı. Big Bang, evrendeki tüm maddenin yok iken var hale geldiğini, yani yaratıldığını ispatladı. Materyalizmin önde gelen savunucularından ateist felsefeci Antoni Flew, bu konuda şu itirafta bulunur. İtiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım. Big Bang modeli bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir. Çünkü bilim eskiden beridir dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir. Evrenin bir başlangıcı olduğu iddiasını. Big Bang aynı zamanda evrenin her aşaması kontrollü bir yaratılışla şekillendirildiğini de göstermiştir. Çünkü Big Bang sonrasında kontrolsüz bir patlama ile elde edilemeyecek bir düzenlilik çıkmıştır. Ünlü fizikçi Paul Davies bu çok ilginç durum karşısında şöyle der. Çok küçük sayısal değişikliklere hassas olan evrenin şu andaki yapısının çok dikkatli bir bilinç tarafından ortaya çıkarıldığına karşı çıkmak çok zordur. Doğanın en temel dengelerindeki hassas sayısal dengeler, kozmik bir tasarımın varlığını kabul etmek için oldukça güçlü bir delildir. Aynı gerçek karşısında Amerikalı astronomi profesörü George Greenstein şöyle der. Kanıtları inceledikçe ısrarla önemli bir gerçekle karşı karşıya geliriz. Evrenin oluşumunda bir doğaüstü akıl ya da akıl devreye girmiş olmalıdır. Materyalizmin canlıların maddenin kendi içindeki etkilerle açıklanabileceği varsayımı da bilim karşısında çökmüştür. Özellikle tüm canlıları belirleyen genetik bilginin kökeni asla maddesel bir etkenle açıklanamamaktadır. Evrim teorisinin önde gelen savunucularından biri olan George C. Williams, bu gerçeği 1995 tarihli bir yazısında şöyle kabul eder. Evrimci biyologlar iki farklı alan üzerinde çalışmakta olduklarını şimdiye kadar fark edemediler. Bu iki alan madde ve bilgidir. Genler birer maddesel obje olmaktan çok birer bilgi paketçiğidir. Bu durum bilginin ve maddenin varoluşun iki farklı alanı olduğunu göstermektedir ve bu iki farklı alanın kökeni de ayrı ayrı araştırılmalıdır. Bu durum genetik bilgiyi var eden madde ötesi bir aklın varlığının ispatıdır. Çünkü maddenin kendi içinde bilgi üretmesi mümkün değildir. Alman Federal Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nün yöneticisi Profesör Dr. Werner Jit bunu şöyle açıklar. Bütün deneyimler bilginin ortaya çıkması için özgür iradesini, yargısını ve yaratıcılığını kullanan bir aklın var olması gerektiğini göstermektedir. Maddenin bilgi ortaya çıkarabilmesini sağlayacak hiçbir bilinen doğa kanunu, fiziksel süreç ya da maddesel olay yoktur. Tüm bu bilimsel gerçekler evrenin ve canlıların sonsuz bir güç ve bilgi sahibi bir yaratıcı yani Allah tarafından var edildiğini göstermektedirler. Materyalizm ise yüzyılın ünlü düşünürü Arthur Koestler'in ifadesiyle bilimsel bir felsefe olduğunu artık daha fazla iddia edemez. Evet, Ditfurth'un da belirttiği gibi materyalist bilim anlayışı hayatı doğaüstü müdahalenin yani yaratılışın varlığını reddederek açıklamayı kendisine en temel prensip olarak belirlemiştir. Bu prensip bir kez benimsendikten sonra en imkansız olasılıklar bile kolaylıkla kabul edilebilir. Bu dogmatik zihniyetin örneklerini hemen hemen her evrimci çalışmada bulmak mümkündür. Evrimin Türkiye'deki önde gelen savunucularından Profesör Ali Demirsoy birçok örnekten biridir. Önceki sayfalarda da belirttiğimiz gibi Demirsoy'a göre yaşam için mutlaka var olması gereken temel proteinlerden sitokrom C'nin tesadüfen oluşması ihtimali, bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır. Kuşkusuz böyle bir ihtimali kabul etmek, akıl ve sağduyunun en temel prensiplerini çiğnemek anlamına gelir. İnsan bir kağıt parçası üzerine yazılı tek bir harf gördüğünde bile, o harfin bilinçli birisi tarafından yazıldığına emindir. İnsanlık tarihini anlatan bir kitap gördüğünde, bunun bir yazar tarafından kaleme alındığından daha da emindir. Akli dengesi yerinde olan hiç kimse, bu dev kitabın içindeki harflerin tesadüfen yan yana geldiğini iddia etmeyecektir. Ancak son derece ilginçtir. Evrimci bilim adamı Profesör Doktor Ali Demirsoy tam da bunu kabul etmektedir. Bir sitokrom C'nin dizilimini oluşturmak için olasılık sıfır denecek kadar azdır. Yani canlılık eğer belirli bir dizilimi gerektiriyorsa, bu tüm evrende bir defa oluşacak kadar az olasılığa sahiptir denebilir ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amacına uygun değildir. O halde birinci varsayımı irdelemek gerekir. Kısacası Demirsoy doğaüstü güçleri kabul etmemek yani Allah'ın yaratışını reddetmek için imkansızı tercih etmektedir. Bu yaklaşımın bilimle hiçbir ilgisinin olmadığı ise açıktır. Nitekim Demirsoy, Bir başka konudan hücredeki mitokondrilerin kökeninden söz ederken, tesadüf açıklamasını bilimsel düşünceye oldukça ters gelmesine rağmen kabul ettiğini açıkça belirtir. Sorunun en can alıcı noktası, mitokondrilerin bu özelliği nasıl kazandığıdır. Çünkü tek bir bireyin dahi rastlantı sonucu bu özelliği kazanması, aklın alamayacağı kadar aşırı olasılıkların bir araya toplanmasını gerektirir. Solunumu sağlayan ve her kademede değişik şekilde katalizör olarak ödev gören enzimler, mekanizmanın özünü oluşturmaktadır. Bu enzim dizisini bir hücre ya tam içerir ya da bazılarını içermesi anlamsızdır. Çünkü enzimlerin bazılarının eksik olması herhangi bir sonuca götürmez. Burada bilimsel düşünceye oldukça ters gelmekle beraber daha dogmatik bir açıklama ve spekülasyon yapmamak için tüm solunum enzimlerinin bir defada hücre içerisinde ve oksijenle temas etmeden önce eksiksiz bulunduğunu ister istemez kabul etmek zorundayız. Tüm bu satırlardan anlıyoruz ki evrim, gerçekte bilimsel araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bir teori değildir. Aksine bu teori, materyalist felsefenin gereklerine göre üretilmiş ve sonra da bilimsel gerçeklere rağmen kabul ettirilmeye çalışılan bir tabuya dönüşmüştür. Yine evrimcilerin yazdıklarından anladığımız üzere, tüm bu çabanın bir de amacı vardır ve bu amaç canlıların bir yaratıcı tarafından var edildiğini inkar etmeyi zorunlu kılmaktadır. Evrimciler bu amacı bilimsel amaç olarak ifade ederler. Oysa sözünü ettikleri şey bilim değil, materyalist felsefedir. Materyalizm madde ötesinin ya da doğa üstünün var olduğunu kesinlikle reddeder. Bilim ise böyle bir dogmayı kabul etmek zorunda değildir. Bilim doğayı incelemek ve sonuçlar çıkarmakla yükümlüdür. Bu sonuçlar doğanın yaratıldığı gerçeğini ortaya çıkarıyorsa bilim bunu kabul eder. Gerçek bir bilim adamının yapması gereken de budur. 19. yüzyılın köhne materyalist dogmalarına bağlanarak imkansız senaryoları savunmak değil. Materyalistler, sahte din ve gerçek din. Bu noktaya kadar materyalist felsefeye bağlanmış olan çevrelerin bilime ne kadar büyük bir zarar verdiklerini, körü körüne inandıkları bir evrim masalı uğruna insanları çekinmeden aldattıklarını gördük. Ancak söz konusu materyalist kesimlerin, İstemedikleri halde önemli bir hizmet verdiklerini de kabul etmemiz gerekiyor. Bu hizmet söz konusu çevrelerin kendi gerçek dışı ateist düşüncelerini meşrulaştırabilme çabasıyla İslam adına ortaya çıkan bağnaz ve gerici düşüncenin saçmalıklarını, tutarsızlıklarını gözler önüne sermeleridir. Kur'an'la ve İslam'la hiçbir ilgisi olmayan hurafelere, batıl inançlara, kulaktan dolma uydurmalara dayanan sahte din, materyalist evrimci kesimin saldırıları sayesinde deşifre olmuş, hiçbir tutar yanı olmadığı, Kur'an'da tarif edilen gerçek İslam'la uzaktan yakından bağlantısı bulunmadığı gün ışığına çıkmıştır. İslam adına ortaya çıkan samimiyetsiz kesimlerin hiçbir geçerli delile ve belgeye dayanmadan öne sürdükleri uydurma dinin tüm çelişki, tutarsızlık ve mantıksızlıkları gözler önüne serilmiştir. 4. Kaset, 1. Yüzün Sonu.